Evet sevgili kardeşler, Rabbimizin yine o eşsiz, engin sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü 11. mezmuru ele almıştık. Oradaki içeriği birlikte anlamaya çalıştık ve oradaki sözler aracılığıyla teşvik etmeye çalıştım sizleri. Bugün yine bir başka mezmura sizi götürmek istiyorum. 6. mezmur. Biliyorsunuz ki mezmurlar kitabı pratik olarak ne yapar? İmanları teşvik ederek destekler ve iman hayatında sağlıklı bir şekilde ilerlemelerine, yol almalarına katkı sağlar. Tüm mezmurlar gibi 6. mezmur da, bugün ele alacağımız 6. mezmur da bizleri teşvik eder ve içinde bulunduğumuz durum karşısında ne yapmamız ve nasıl yapmamız konusunda ne yapar? Bizi harika biçimde uyarır. Şimdi 6. mezmur, geçen haftaki gibi 11. mezmur gibi yazarı Davut'tur. Yani Tanrı'nın yönlendirmesiyle kaleme alınmış bir mezmurdur. Şimdi her ne kadar kişinin Davut olduğu burada açıklanmış olsa da bu mezmurun ne zaman kaleme alındığı ve Davut nasıl bir durumdayken bu mezmuru kaleme aldığı çok net belli değil. Ama şunu görebiliyoruz mezmurun sözlerine baktığımız zaman, mezmurun sözleri şu gerçeği önümüze koyuyor. Gerçekten de Davut sıkıntılı, sancılı, zor bir dönem içerisinde geçmekte. Büyük bir olasılıkla sevgili kardeşler, bedenen yaşlı ve hasta olmuş olmasından dolayı krallık sorumluluğunu tam olarak yerine getirememesi nedeniyle öz oğlu Abşalom ne yapıyor? Davut'un tahtına göz dikiyor. Belki bu dönemde yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle bu mezmuru kaleme almış olabilir diye düşünüyorum. Ya da şu da olabilir bir olasılıkla, düşmanlarının köşeye sıkıştırdığı bir dönemde olmuş olabilir sevgili kardeşler. İşte o nedenle sıkıntılı, sancılı bir süreçten geçmiş olduğu için ne yapıyor? Gerçekten de Rab Tanrı'ya haykırarak merhamet diliyor. 4. ayette ifade ettiği gibi, gel diyor ya Rab, gel kurtar beni, yardım et sevginden dolayı. Bakın değerli kardeşler, bu sözlere, bu 4. ayetteki sözlere baktığım zaman ne kadar doğru bir yaklaşım içerisinde olduğunu görebiliyoruz Davut peygamberin. Sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken ne yapması gerektiğini harika biçimde ne yapıyor? Önümüze koyuyor. Davut ne yapıyor? Sıkıntı içerisindeyken sıkıntılara değil, sorunlara değil, yüzünü Rab Tanrı'ya çeviriyor. Buradaki ifade bunun net bir şekilde göstergesi. Kurtar beni, yardım et. Evet, her birimizin yapması gereken bu. Neden? Çünkü emin olun değerli kardeşler, bize değer veren, bize önem veren, bizi sonsuz sevgisiyle seven ve her zaman doğru bir noktada olmamız için gerekeni yapan odur da ondan. Bizler her durum ve koşulda yüzümüzü ona çevirmek zorundayız. Evet, bu 6. mezmur değerli kardeşler, pişmanlığı dile getiren diğer 7 mezmurdan birisi. Diğerleri hangileri? Yazdım buraya. 32. mezmur, 38, 51, 102, 130 ve 143. mezmurlar. Şimdi tüm bu mezmurlara baktığımız zaman sevgili kardeşler, günahlarımızı saklamayıp açığa çıkarma, yani itiraf etme konusunda, açıkça söyleme konusunda bizlere yardımcı olan ve bu davranışın iman yaşamında ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu açıklayan mezmurlardır değerli kardeşler. Yani içinde bulunduğumuz durumlarda ne yapmamız konusunda, nasıl yapmamız konusunda bu mezmurlar çok açık bir şekilde Davut'un sergilemiş olduğu tutumla bize de bu mesajı veriyor. Ne yapabiliriz ve nasıl yapabiliriz değerli kardeşler? Zaten bakın, çok net bir şekilde bir şeyin altını çizmek istiyorum. İman hayatı, emin olun, tövbe hayatıdır. Yani iman etmeden önce günahımızı kabul edip Rabbin önüne gelip tövbe ettiğimizde, evet, Rab tarafından kabul ediliyor ve Tanrı'nın çocuğu oluyoruz yeniden doğarak. Ama bu yaşam bu noktada kalmıyor. Devam ederken bu iman hayatı nasıl bir şekilde devam ediyor? Eğer sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorsak, yapılması gereken içinde yaşadığımız bu yer yuvarlağında her zaman düşüşler olacaktır. Ama düşüşler olduğunda günahta kalıp hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek yerine ayağa kalkıp tövbe ederek Rabbe tekrar geri dönmek gerekiyor. Onun için iman hayatı tövbe ederek devam eden, ilerleyen bir yaşamdır. Davut sıkıntı içerisindeyken iman aracılığıyla nasıl başarıya ulaştığının basamaklarını önümüze koyuyor. Bakın, iman aracılığıyla başlıyoruz değil mi? Her zaman söylüyorum. İman aracılığıyla devam ediyoruz. Yine aynı imanla sonuca ulaşacağız değerli kardeşler. Onun için sonuca ulaştıracak olan imandır. İşte Davut da burada başarıya nasıl ulaştığını iman aracılığıyla ne yapıyor? Harika bir şekilde önümüze koyuyor. Bakın, ilk 3 ayete baktığımız zaman terbiye edilmiş olmanın vermiş olduğu acı burada dile getiriliyor. İkinci kısma baktığımız zaman Tanrı tarafından terk edildiğini düşünüyor. Ve ister istemez, hani bazen bizler de aynı duygular içerisine giriyoruz ya, sanki dua ediyoruz Rab bizi işitmiyor, Rab bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor, sanki Tanrı bize sırtını dönmüş gibi düşünüyoruz. Ama aslında tam tersidir. Rab sırtını bize dönmüyor. Biz sıkıntı ve sorunlardan dolayı, sıkıntı ve sorunlara yüzümüzü çevirmiş olduğumuz için sırtımız ona dönmüş oluyoruz sevgili kardeşler. Evet. Ve ne yapıyor bu ikinci kısımda? Terk edildiğini düşünüyor ve gerginlik yaşıyor. Sonrasında da bakıyoruz ki bu gerginliğin getirmiş olduğu bu telaş, acı, gözyaşları sevince dönüşüyor değerli kardeşler. Bu harika bir sonuç. Demek ki Davut içinde bulunduğu durumdan kurtuluyor. Yani kurtuluş sevincini yaşıyor. Nasıl anlıyoruz bunu? 8. ayetin 2. kısım ve 9. ayete. Rab ağlayışımı işitti, yalvarışımı duydu, duamı kabul etti derken. Hakikaten de bu sevincin ifadesi gerçekten de. Şimdi bu mezmur değerli kardeşler karanlık bir geceyi dile getirmiş olduğundan dolayı birçok yorumcu bu mezmura başlık olarak karanlık gece adını vermiş. Davut çevresine bakıyor ve çevresindeki bütün kötülükleri görüyor çevresine baktığında. İnsanlar kötü bir durum içerisinde, günah içerisinde ilerlemekte. Ama kendisine birdenbire baktığında da değerli kardeşler kendisinin de iyi bir noktada olmadığını görüyor, anlıyor. Hani biz zaman zaman parmakla gösteririz ya bir başka kişiyi. Ya sen var ya, işte sen var ya. Bunu derken burada her zaman örnek verdiğim gibi bu bir parmak karşındaki kişiyi işaret ederken üç parmak sana yönelik. Yani sevgili kardeşler Davut çevresine bakıp çevresindeki insanların ne kadar günah içerisinde olduğunu gördüğünde ama üç parmak kendini gösterdiğini farkına varıyor ve gerçekten de ne yapıyor değerli kardeşler? Rabbin önüne geliyor. Bakın bu çok önemli. Kamufle etmiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmıyor. Bakın Tanrı çocuğu olmanın en büyük özelliği bu. Yeniden doğmuş bir imanlı hiçbir şekilde günah içerisinde devam edemez. Kalkar, yola devam eder sevgili kardeşler. Yani burada Davut'un sergilediği gibi tövbeye yönelir. O nedenle başlık olaraktan bu mezmura tövbenin getirdiği sonuç ya da tövbenin getirmiş olduğu rahatlama diye bir başlık vermek istedim sevgili kardeşler. Şimdi ilk üç ayette terbiye edilişin vermiş olduğu acı dile getirilmiş olduğunu ifade ettim. Ve hakikaten de aşırı oranda sıkıntıda olduğu, acı çektiği anlaşılıyor. Bunun işlemiş olduğu bir günah nedeniyle ya da değerli kardeşler yapmış olduğu belki bir yanlışlıktan dolayı kıvrandığını, acı çektiğini söylemek mümkün. İkinci ve üçüncü ayetlerde yer almış olan kemiklerim sızlıyor, çok acı çekiyorum ifadesi karşısında. Yani Davut'un içinde bulunduğu durum gerçekten de içler acısı. Yani iç açıcı bir durum içerisinde değil. Tabii ki Davut'un içinde bulunmuş olduğu yanlışlıkların neler olduğu burada tabii ki bize açıklanmıyor değerli kardeşler. Sıralanmıyor. Ama büyük bir olasılıkla geçmiş yaşamında yapmış olduğu yanlışlıklar onun böylesine acı çekmesine neden oluyor. Örneğin hatırlayın Davut Betşeba ile zina ettikten sonra Tanrı esiniyle 51. mezmuru kaleme almıştı. 51. mezmura baktığımız zaman değerli kardeşler 51. mezmurda şöyle ifade var ilk iki ayette. Ey Tanrı diyor sil isyanlarımı tümüyle yıka beni suçumdan. Arıt beni günahımdan diyor. Ve dördüncü ayetle şöyle devam ediyor 51. Mezmur'un dördüncü ayeti. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Davut her insan gibi günahlıydı. Ama bakın değerli kardeşler, Davut'u öne çıkaran en büyük özelliklerden birisi de Davut günahını saklayan, örtmeye çalışan bir yapı içerisinde değildi. Rabbin önüne gelerek açık bir yüreklilikle günahını kabul edip günah işlediğini açıkça beyan ederek Rabbin önünde içini döktü. Bakın 2. Samuel kitabında bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. 12. bölüm 13. ayeti hatırlarsanız Natan ona bir örnekle Davut'un günahını önüne serdiğinde Davut onu örtmeye çalışmadı. Tam tersine ne dedi? 13. ayette ben günah işledim dedi. Günah işledim. Bakın sadece Davut değil, gerçekten Nehemiya peygamberde de aynı örnekliliği sergiliyoruz sevgili kardeşler. Sergilediğini görüyoruz. Şöyle diyor 1. bölümün 6 ve 7. ayetlerinde. İtiraf ediyorum diyor. Yani günahlarımı itiraf ediyorum. Ben ve atalarım günah işledik. Sana çok diyor kötülük yaptık. Buyruklara diyor, kurallara, ilkelere uymadık. Bakın Mika peygamber de bir başka örnektir. O da 7. bölümün 9. ayetine baktığımız zaman 7-9'da o da çok açık bir şekilde günah işledim diyor. Bu çok önemli gerçekten de değerli kardeşler. Günah işledim demek, Rabbin önüne gelip açıkça itiraf etmek çok çok önemli ve gerekli bir tutum. Eminim ki bu mezmur kaleme alınırken kesinlikle göz yaşı dökülmüştür. Zaten bir insan biliyorsunuz eğer yeniden doğuşu varsa, gerçekten de Rab İsa Mesih'te yeniden doğduysa günahını sadece görmekle kalmaz, onu kabul eder. Ama kabul etmekle de kalmaz. Ne yapar? Önüne gelir ve günahını açıkça Tanrı'nın önünde söyler. Onun için böyle bir kişi üzülür, acı duyar ve gözyaşı töker. Hepimizin yaşamında mutlaka olmuştur. Suçluluk hissinden dolayı acı duyar, gözyaşı dökeriz ki ben 1979'da Rabbe evet dediğimde 8 aylık bir kutsal kitap çalışması sonucunda bir kardeşle şu gerçeği net bir şekilde anlamış oldum. Evet, her insan gibi ben de günahlıyım. Günahlarımı gördüğümde ve Rab Tanrı'nın bana olan sevgisini o acımasız çarmıhta kavradığımda, orada gerçekleşen kurtuluşu kabul ettiğimde ne kadar sevildiğimi fark ettim ve emin olun, abartmadan söylüyorum, gözyaşlarımla "Ya Rab, evet, sana karşı günah işledim." dedim. Günahın vermiş olduğu, yani işlemiş olduğu, günahlarımın vermiş olduğu acı nedeniyle. Bakın 6. mezmurda da yaşanan budur. Ben mezmuru zaman açısından okumadım sizlere. Ama isterseniz okuyalım ha. 6. mezmuru okuyalım. Yani bunu en azından kanıtlamak açısından hızlı bir şekilde okumak istiyorum sevgili kardeşler. Burada gerçekten de yaşanan bu. Ya Rab diyor, öfkeyle azarlama beni. Gazapla yola getirme. Şimdi Rab Tanrı Davut'u yola getirmeye çalışıyor. Neden? Çünkü doğru bir noktada değil Davut. Dediğim gibi ya günahından dolayı ya da işlemiş olduğu bir suç nedeniyle. Lütfet bana diyor ya Rab, bitkinim, şifa ver bana ya Rab, kemiklerim sızlıyor. İşte günahın, suçların getirdiği sonuç bu. Çok acı çekiyorum. Ah ya Rab, ah, ne zamana dek sürecek bu? Gel ya Rab, kurtar beni, yardım et sevginden dolayı. Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz. Çünkü o ölüler Tanrısı değil değerli kardeşler. Yaşayan kişiler tarafından övülmesi gereken bir Tanrı. Kim şükür sunar sana ölüler diyarından? İnliğe inliğe bittim diyor. Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan. Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan. Kederden gözlerimin feri sönüyor. Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden. Bakın çevresi bir takım düşmanlarından dolayı sarılmış da olabilir. Buradan onu da anlayabiliyoruz. Ey kötülük yapanlar diyor. Uzak durun benden. Bakın neden? Çünkü diyor Rab ağlayışımı işitti, yalvarışımı duydu. Duamı kabul etti. Bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak. Ansızın diyor geri dönecekler. Sonuçta görebiliyor musunuz? O nedenle o gerçeği açıkça vurguladım. Bir kişi günahından dolayı gözyaşı dökebilir. Aynı 6. mezmurda Davut'un gözyaşı döktüğü gibi. Ama daha önce de vurguladığım gibi tekrar vurguluyorum. Harika olan Davut sadece günahını görüp kabul etmekle kalmamış olması. Yani kabul etmek noktasında kalmayıp daha da ileriye gidip itiraf etmiş olmasıdır. Değerli kardeşler, ben günah işledim diyerek. Çünkü değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın, ait olduğu Rab Tanrı'nın günaha karşı ne kadar tiksinti duyduğunu biliyordu Davut değerli kardeşler. İşte bu yüzden ikinci ayette lütfet bana ya Rab, bitkinim diyor. Şifa ver bana ya Rab, kemiklerim sızlıyor. İşte günahların getirdiği sonuç bu. Bakın değerli kardeşler, gerçekten eğer biz günahımızı Rabbin önüne gelip açıkça itiraf etmezsek doğru bir şekilde, sadece söylemiş olmak için değil ama içten, yürek doluluğuyla Rabbin önüne gelip o günahlarımızı eğer itiraf etmezsek, onun önüne koymazsak eğer, o bize acı verecek. Burada harika bir şekilde ifade ettiği gibi gerçekten de bedensel acıdan, bedensel yönden bile acı çekeceğiz değerli kardeşler. Bakın bu sözlere baktığım zaman bir şey daha görüyorum ben. Davut'un ya Rab bitkinim şifa ver bana, kemiklerim sızlıyor diye bu dileğini Rabbin önüne getirmiş olması, bakın değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın acımasız bir Tanrı olmadığını da dile getiriyor. Bu çok çok önemli. Neden? Çünkü eğer Tanrı acımasız bir Tanrı olmuş olsaydı eğer, Davut kesinlikle ve kesinlikle cesaret edemezdi Rab Tanrı'nın önüne gelmek için. Ve aynı zamanda da burada lütfet bana derken de cezalandırılmak istemediğini de ifade etmiş oluyordu. Ama diğer taraftan da izin ver ki diyor aslında senin tarafından terbiye edileyim. Çünkü Davut onun tarafından terbiye edilmenin de gerektiğini görüyor ve biliyordu. Onun için 13. bölümde Hikmetli Süleyman, bu gerçeği kavramış olan Hikmetli Süleyman, 13. bölüm Süleyman'ın meselleri ya da özdeyişleri, 13. bölüm 24. ayette diyor ki, değerli kardeşler, seven baba özenle terbiye eder. Seven baba. Bakın değerli kardeşler, çocuklarımızı hepimiz terbiye ediyoruz. Neden? Onların daha iyi bir noktaya gelmelerini istiyoruz. Neden? Bizim onlara olan sevgimizden dolayı. Eğer sevgi olmamış olsa onları bırakırdık. Sırtımızı onlara dönerdik. Ne yaparlarsa yapsınlar derdik. Ama hayır. Seven Tanrı bizi de çok sevmiş olduğu için İbraniler kitabında 12. bölümün 6. ayetinde bu gerçek önümüze konur. Rab sevdiğini terbiye eder. Terbiye ediliyoruz. Neden? Sevilmiş olduğumuz için. O zaman diyebiliriz. Sevilmiş olduğumuz için Rab Tanrı tarafından terbiye ediliyoruz. Ve terbiye de edilmeye devam edeceğiz. Bize acı da vermiş olsa değerli kardeşler. Bakın, hiç böyle durumlar yaşadınız mı Davut gibi bilmiyorum. Bir nedenden dolayı biliyorsunuz, kişi ne yapar? Kendini suçlu hisseder Tanrı'nın önünde ve Tanrı'nın vermiş olduğu vicdan nedeniyle, ki bu vicdan çok çok önemli, bir yargıç gibi düşünün. Rab Tanrı o vicdan denen olguyu bizim yüreğimize koydu. Neden? Çünkü o vicdan bize aslında tanıklık ediyor. Romalılar, Pavlos Romalılar 2. bölüm 15. ayette ifade etmiş olduğu gibi yargıçlık yapmakta. Yani ya bizi savunuyor ya da bizi suçlu çıkarıyor. Öyle diyor 2.15'te, Romalılar 2.15'te. Şöyle diyor, pardon. Vicdanları diyor ki buna tanıklık eder. Bakın, tanıklık eden bir vicdan var yaptıklarımızdan dolayı. Ve tanıklık etmiş olduğu için vicdan, ayetin devamı şöyle devam ediyor. Tanıklık eden vicdan karşısında diyor ki, düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur diyor sevgili kardeşler. Aslında bu suçluluk duygusu, emin olun değerli kardeşler, aslında Tanrı'dan bir uyarıdır bizlere. Bunu nasıl düşünüyorum? Tıpkı arabanın hani bir şeyi var, gösterge tablosunda böyle işaret eden, arabada bir yanlışlık olduğunda yanıp sönen bir ışık vardır. Şimdi ne yapar? Arabanın doğru bir noktada olmadığını bize gösterir. Şimdi iki seçenek vardır. Ya o uyarıya rağmen yola devam etmek ya da bir kenara çekip arızanın ne olduğunu, sorunun ne olduğunu araştırmak. Eğer biz yolun kenarına çekip arabanın ne durumda olduğunu bakmazsak, araştırmazsak eğer, o zaman o şekilde yola devam etmeye çalışırsak, o zaman ileride bizi bekleyen o kötü sonucu da kabul etmek zorundayız sevgili kardeşler. Katlanmak zorundayız. Davut uyarıyı ne yapıyor? Görmezden gelmiyor. Ve bana göre harika olan da budur değerli kardeşler. Suçluluk yönünde Davut'un adım atmasını sağlıyor içinde bulunduğu durum. Ve gerçekten de değerli kardeşler, Rab Tanrımız bizi suçluyor mu? Aslında suçlayan bir Tanrı değil. Kutsal kitaba baktığımız zaman Rab Tanrı değildir bizi suçlayan, suçlayan şeytanın kendisidir. Bunu net bir şekilde bizim önümüze koyuyor. Vahiy 12. bölüme baktığımız zaman 10. ayette orada diyor ki, onları yani kardeşlerimizi Tanrımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Yani biliyorsunuz şeytan daha öncesinde ışık meleğiydi, Tanrı gibi olmak istedi ve Tanrı katından aşağı atıldığını okuyoruz net bir şekilde. Rab Tanrı bizi suçlamaz ama o uyarı tablosunda yanan ışık gibi, arabada bulunan o ışık gibi ne yapar? Bizi yanlış yaptığımızda bizi uyarır. Recep, yanlış noktadasın, geriye dön demek için. Bize düzene sokabilmesi için, olmamız gereken noktaya getirebilmesi için bizi ne yapar? Uyarır değerli kardeşler. Evet, suçluluk duygusu iyi midir? Evet, iyidir. Neden? Çünkü suçluluk duygusu bizi ne yapar? Rab Tanrı'ya yöneltir. Ama sen suçluluk duygusu içerisine düştüğünde, o duygu seni Rab Tanrı'ya yönelttiğinde ve günahına açıkça itiraf edip tövbe ettiğinde orada iş bitmiştir. Sen tekrar tekrar Rabbin önüne gelip o aynı günah için tövbe etmen hiç gerekmiyor sevgili kardeşler. Bazı kardeşler bunu yaptığına ben tanık oldum değerli kardeşler. Tövbe ediyor ve sanki bağışlanmamış duygusu içerisine düşüyor bir nedenden dolayı ve tekrar tekrar aynı durum için tövbe ediliyor Rab'den. Bakın, bunun doğru olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü neden? Rabbimiz bu konuda bize kesinlikle bir güvence vermiştir. Bakın, Yeremia peygamber 31. bölümde 34. ayette diyor ki, biz tövbe ettiğimizde Rab bizim günahlarımızı bağışlıyor, ama nasıl bağışlıyor? Recep'in bağışladığı gibi değil. Bizler bağışladığımızı söylüyoruz bazen ama o kişi tekrar bir yanlış yaptığında, ya sen işte geçen sefer de aynı şeyi yaptın diyebiliyoruz. Ama bakın, Rab burada ne diyor 31-34'te? Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım diyor. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Rab bize bu güvenceyi vermekle, oh nasıl olsa Rab beni bağışlıyor, ben istediğimi yaparım demek mümkün değil. Eğer Tanrı'nın çocuğuysan, eğer inayeti tam olarak anlamışsan. Evet, küçük bir çocuk ablasıyla beraber büyük annesini ve babasını ziyarete gidiyor. Diyelim ki isim koyalım. Birinin adı Can, ablasının adı da Selma diyelim. Ve Can'ın doğum günü. Ve büyük annesi ve büyük babası tabii ki hediyelerle onu sevindiriyor ama onun çok hoşuna giden bir de sapan. Biliyorsunuz sapan, benim de sapanım oldu küçükken. Lastikten yapıp bir şekilde bir nişan tahtası koyup onu vurmak için belki birçoğumuzun sapanları oldu. Bu çocuk da bu sapanını alıyor ve büyük annesinin, büyük babasının o bahçesinde bir tahta koyuyor, bir hedef tahtası ve her gün o tahtayı taşla, sapanla vurmaya çalışıyor. Ve bir gün tabii ki büyük annesi ve babasının ördekleri var. Bir gün arka bahçede bulunan bu ördeklere gidiyor ve onlardan bir tanesine nişan alıyor ve vuruyor. Ördeği vuruyor ve ördek ölüyor. Tabii korku içerisinde, heyecan içerisinde Can gidiyor. Çocuk gidiyor, ördeği saklamaya çalışıyor ama bunu yaparken de bütün olup bitenleri ablası arkada izliyor ve hepsini görüyor. Ama Can'a hiçbir şey söylemiyor. Akşam oluyor, birlikte yemek yiyorlar. Yemek yedikten sonra diyor ki büyük annesi, hadi Selma kızım diyor, gel bulaşıkları yıkamama yardım et diyor. Ve bunu söyleyince abla, yani Selma, büyük annesi diyor, ya büyük annesine bakaraktan ve öbür taraftan da Can'a bakaraktan diyor ki, büyük anne diyor, Can bulaşıkları yıkamak istiyor, yıkayacağını bana söyledi diyor. Ondan sonra dönüyor Can'a, öyle değil mi Can diyor. Can ablasına bakıyor. Ondan sonra bir noktasını bulup diyor ki, arka bahçede öldürdüğün ördeği biliyorsun değil mi? Ve bu şekilde işi götürmeye çalışıyor abla. Daha sonra ertesi günü büyük baba diyor ki, hadi gelin birlikte balık tutmaya gidelim. Can'la Selma'ya söylüyor. Ve büyük anne diyor ki, Selma diyor bana yardım edecek yemek hazırlama konusunda. Masayı hazırlama konusunda. Ondan sonra Selma da diyor ki, büyük anne diyor, Can sana yardım edeceğini bana söyledi. Tekrar Can'a bakıyor, öyle değil mi Can diyor. Can yine korkudan dolayı ablasının teklifini kabul ediyor. Ve bu şekilde devam ederken Can artık rahatsız oluyor. Ve artık ertesi günü gidip büyük annesine durumu itiraf etmek istiyor. Ve gidiyor ve sapanla ördeği öldürdüğünü söylüyor. Ve büyük anne onun gözlerinin içerisine bakıyor. Büyük bir mutlulukla onu kucaklıyor. Yanaklarından öpüyor. Aferin Can diyor. Ben de bunu senden bekliyordum. Sen o ördeği nişan alıp onu öldürdüğünde yukarıki odada camdan her şeyi ben gördüm. Ama ben sadece bekliyordum ki sen daha ne kadar ablanın kölesi olacaksın. Ama geldin ve günahını, suçunu itiraf ettin. Aferin deyip onu ödüllendiriyor. Bakın değerli kardeşler, bu çok basit bir örnek ama gerçekten de aslında büyük annenin sabırla beklemiş olması, Rab Tanrı'nın da bizleri işlediğimiz bir günahtan dolayı geriye dönmemizi sabırla bekliyor sevgili kardeşler. Sabırla bekliyor. Evet, aynı şekilde düştüğümüz bir günah nedeniyle o günahın kölesi olabiliriz. Ama Can gibi günahın kölesi olmamaya çalışalım ve günahın bizi köle etmesine izin vermeyelim Can gibi. Gidelim, açıkça itiraf edelim Rab Tanrımıza. O her şeyi görüyor ve biliyor hamdolsun. Evet, gidip ona üzgünüm Rab, beni bağışla diyebilirsin. Tıpkı Davut gibi 51. mezmur 17. ayette ifade ettiği gibi Tanrı'nın kurbanları ne diyor? Kırılmış ruhtur. Ey Tanrı, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. Kırık bir yürekle Rab Tanrı'ya yaklaşmak yeterli olacaktır sevgili kardeşler. İşte size bu noktada bir soru sormak istiyorum. Tövbe neden bu kadar önemli bizim için? Bakın, bizler nasıl iman edecek? Tövbe aracılığıyla, değil mi? Tövbe etmek ne demek? Bakın, tövbe etmek Yunanca'daki metanoi sözü, bir kez oluyor hayatımızda. Rab'be iman ederken gerçekleşen bir tövbe şekli. Meta ve noi, iki sözden ifade. Meta sonra demek, noi de anlamak demek. Yani anlayışa kavuştuktan sonra. Bizler İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcımız olduğunu, bizim günahlarımız için çarmıhta hayatını feda ettiği gerçeğini kavradıktan sonra tövbe ediyoruz, iman ediyoruz, yeniden doğarak Tanrı çocuğu oluyoruz. Bu bir kez yapılıyor. Ama tövbenin bir başka şekli daha var. O da her gün gerçekleşen bir şey. Onun için dedim tövbe, pardon, iman hayatı tövbe yaşamıdır dedim. O da orada da kullanılan söz homo logeo sözü. Homo aynı demek. Logeo konuşmak demek. Yani aynı şeyi konuşmak, aynı şeyi söylemek anlamında. Homo logeo sözü. Demek ki bizler günaha düştüğümüzde neyse düştüğümüz şey onu Rabbin önüne getirip o şeyi aynısını Rabbin önünde itiraf etmek demektir. Bu her gün yapılması gereken bir şey. Çünkü bu yeryüzünde yaşıyoruz ve düşüşlerimiz oluyor değerli kardeşler. Ama burada şunun altını önemli çizmek istiyorum. Günaha düştüğümüzde kendimizi üzgün hissetmek tövbe midir? Bakın değerli kardeşler, tövbenin içerisine yer alabilir ama tövbe anlamına gelmez. Birçok insan günah sonucu kendisini üzgün hissedebilir. Ancak bu tövbe, tövbe değildir. Nedir? Pişmanlıktır. Bakın, pişmanlığın iki yönü var. Tıpkı madalyonun iki yüzü gibi. Bir tanesi, geçmiş günahlarından dolayı gözyaşı döküyorsun. Ama ikinci tarafı da o dökmüş olduğun gözyaşlarıyla geleceğe bakıyorsun. Ne için? Tekrar tekrar aynı şeyleri yapmamak için. Yani senin o tövbe, senin döktüğün gözyaşlarıyla ileriye, geleceğe bakmanı sağlıyor. Bir daha günaha düşmemek için sevgili kardeşler. Onun için günahı itiraf etmek, açıkça söylemek önemli ama günahı bırakmak, yapmamak üzere bırakmak asıl püf noktası, asıl önemli olan. Onun için yine Hikmetli Süleyman, Süleyman'ın Özdeyişleri 28. bölüm 13. ayette harika bir şekilde orada bunun altını çiziyor. Diyor ki, günahını gizleyen başarılı olmaz. Evet, bu doğrudur. Ama diyor, itiraf edip bırakan merhamet bulur. Demek ki itiraf etmek, açıkça söylemek önemli ama bırakmak asıl önemli olan nokta değerli kardeşler. Günahını görüp pişmanlık duyabilirsin. Hatta gözyaşı bile dökebilirsin. Gerçek anlamda tövbe değerli kardeşler, bırakma, sırtını dönme, yoksa eğer yararı yok. Gözyaşı dökmenin de yararı yok. Eğer sen o işlediğin günaha karşı sırtını dönmezsen. Bunun kanıtı nedir? O düştüğün günahtan sürekli aynı günaha düşmek, bunun en güzel göstergesi, kanıtı sevgili kardeşler. Mışçasına, evet Rabbini bağışla, o kadar. Ama bırakmak demek, bir daha onu yapmamak üzere sırtını dönmektir değerli kardeşim. Neden? Çünkü tövbe bizlerde yön değişikliğine yol açar. Yani gittiğimiz istikamet, o yanlış istikametten geri dönmemizi sağlamış olduğu için yön değişikliği sağlar. O zaman istek de, amaç da ne olur? Değişmiş olur değerli kardeşler. Ben döndüğümde geriye şunu açıkça beyan etmiş oluyorum. Ben günahtan nefret ediyorum. Ya Rab, seni seviyorumun en güzel ifadesi. Bunun örneğini Rut kitabına baktığımız zaman sevgili kardeşler, orada gerçekten de en güzel örneğini görebiliyoruz. Naomi'nin biliyorsunuz iki tane gelini vardı, Orpa ve Rut. Her ikisinin de gözyaşı döktüğünü okuyabiliyoruz. Ama Orpa Naomi ile birlikte Betlehem'e geri dönmemişti. Ne yaptı? Putlara geri döndü. Demek ki tövbe pişmanlığı içine alıyor. Gözyaşı da dökmemizi sağlayabiliyor. Ama bundan daha da öteye gidiyor tövbe. Yanlış olduğunu bildiğiniz şeye sırtınızı tamamen dönmek anlamına geliyor. Ya Rab, günahı değil, seni seviyorum demiş oluyorsun. Evet, Rab Tanrı çocuklarıyla ilgilendiğinde ne yapıyor? Önce azarlıyor ve sonrasında da aklımızın başımıza gelmesini sağlayarak bizi ne yapıyor? Yola getiriyor. Tıpkı itaatsizlik, itaatsiz olan çocuklarını önce uyarıp sonrasında da terbiye etmiş olan anne babalar gibi. Bakın İbraniler 12. bölüm 5 ve 6. ayetleri size tekrar okumak istiyorum. Oğlum diyor, Rabbin terbiye edilişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme. Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır diyor. Ve vahiy kesimine baktığımız zaman 3. bölüm 19. ayette orada da bu gerçek harika bir şekilde vurgulanıyor. Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Evet, Rab sevgisinden dolayı bizi terbiye ediyor. Eğer sevmemiş olsaydı sırtını döner, ne haliniz varsa görün der. Bizimle hiç ama hiç ilgilenmezdi değerli kardeşler. Evet, 3. ayete bakıyoruz. Şöyle diyor: ah ya Rab, ne zamana dek sürecek bu? Peki bu soruya nasıl yanıt verebiliriz? Ah ya Rab, hani diyoruz ya, ya bazen içinde bulunduğumuz durumda, ya Rab daha ne kadar bu devam edecek? Ya Rab daha bu ne kadar daha sürecek? Bakın değerli kardeşler, yola gelene dek, doğru bir noktaya gelene dek, ayağa kalkıp yeniden bina olana dek, önümüze konulan işi yapabilecek yeterliğe gelene dek, terbiye etmeye Rabbimiz devam edecektir. Tabii ki sen buna izin verdikçe, sen doğru bir noktaya gelene kadar, evet, bu devam edecektir. 4 ve 5. ayetlere baktığımızda, birazcık hızlandım kusura bakmayın, Davut Tanrı'nın sırtını ona dönüp yüzüstü bıraktığında terk ettiğini düşünüyor. Yani Rab Tanrı sanki onu artık işitmiyor düşüncesine kapılıyor. Ve tekrar yüzünü kendisine çevirmesini söylüyor. Gel ya Rab, kurtar beni, yardım et diyerek. 4. ayette. Çünkü Rab Tanrı'nın acıyan, merhametli Tanrı olduğunu çok iyi biliyordu Davut değerli kardeşler. Çıkış kitabı 34. bölümde 6. ayette diyor ki: Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Bu muhteşem gerçek karşısında Davut da merhamet diliyor. Ve 5. ayette ne yapıyor? Canını kurtarmasını istiyor Rab Tanrı'dan. Ölüler arasından kimse seni almaz derken. Burada neden söz ediliyor? Mezardaki durum dile getiriliyor değerli kardeşler. Çünkü Rab Tanrımız diri olanların Rabbi olmuş olduğu için ölüler diyarında övülmesi mümkün değil tabii ki. O yaşıyor olduğu için yaşayan bizler tarafından ona övgüler sunulması gerekiyor değerli kardeşler. Bizler yaşıyor olduğumuz için her fırsatta Rab'be övgüler sunmamız gerekiyor. Çünkü o yaşıyor ve yaşayanlar tarafından da övülmesi gerekiyor değerli kardeşler. Onun için ölüler arasından kimse seni almaz diyor. Davut 6 ve 7. ayet arasında ne yapıyor? Umutsuzluğun gerginliğini yaşıyor. Şimdi bakın 5. mezmura baktığımız zaman orada o mezmurun bir sabah mezmuru olduğunu söyleyebiliriz. Yani diyorlar ya bu 6. mezmur yorumcular akşam mezmuru. 5. mezmurunda sabah mezmuru olduğunu söyleyebiliriz. Mesela 3. ayete baktığımız zaman diyor ki sabah sesimi duyarsın ya Rab. Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim diyor. 3. ayete. Ama 6. mezmura baktığımız zaman onun gece mezmuru olduğunu söylemek mümkün. 6. ayete baktığımız zaman döşeğim su içinde bütün gece diyor, bütün gece ağlamaktan. Demek ki 5. mezmurda ne oluyor? Davut'a Rab tarafından rahat bir uyku, esenlik veriliyor. Ama öbür taraftan 6. mezmura baktığımız zaman uykusunun kaçtığına tanık oluyoruz. 6. ayette inliye inliye bittim sözlerinden. Demek ki uyku yerini duygu yüklü acıya bırakıyor. Uykunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz değerli kardeşler. Bakın gerçekten de beslenme kadar uyku da aynı önemi ve değeri taşıyor. Anımsarsanız Lazar'ın ölümünden sonra Rab Lazar için ne demişti? Onu uyandırmaya gidiyorum. Yuhanna 11. bölüm 12. ayette. Öğrencilerden ne dediler? Ya Rab, uyuduysa iyileşecektir diye yanıt vermişlerdi. Uyuduysa iyileşecektir. Tabii ki Rab ölümden söz etmişti ama öğrenciler bunu anlamamışlardı. O açıdan uykunun ne kadar önemli olduğunu biliyor oldukları için bu ifadeyi kullandılar. Ya Rab, uyuduysa iyileşecektir. Çünkü gerçekten de bedenimizin inşa edildiği, bina edildiği, yenilendiği dönem uyku dönemi. Görülür ki Davut'un bütün gece uykusuz kalması durumu daha da zorlaştırmıştı. Şöyle ifade ediyor 7. ayette, kederden gözlerimin feri sönüyor. Evet, uykusuzluk tüm bedenini bitirmişti Davut'un. Sıkıntı ve sorunlar bizi Rab'be daha da yaklaştırmakta. Kendi deneyimime göre içinde geçmekte olduğum sıkıntılar beni değerli kardeşler ya daha iyi bir duruma getiriyor ya da daha sıkıntılı, sancılı bir duruma. Ama bu farkı sağlayan ne? İman değerli kardeşler. Ben eğer o sıkıntılar içerisinde yanlışımı görüp Rab'be döndüğümde, tövbe ettiğimde o sıkıntı ve sorun benim için bir artı değer oluyor. Ama ben eğer vurdum duymaz bir tutum içerisine girersem işte o beni yavaş yavaş batağın içerisine gömülen insan gibi daha da derinlere gitmeme, daha da acılar içerisine gömülmeme neden oluyor. Onun için Rab bizim ayağa kalkıp silkelenip tövbe etmemizi ve yola o şekilde devam etmemizi istiyor. Onun için değerli kardeşler şu sözler çok hoşuma gidiyor 2. Korintoslar 12. bölüm 9. ayette. Lütfum sana yeter diyor. Çünkü ben sıkıntılar içerisinden geçerken bu sözler beni her zaman teselli etmiştir. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Hani kendimi güçsüz hissettiğimde biliyorum ki daha güçlüyüm. Çünkü beni destekleyen bir Rabbim var. Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim diyor. Değerli kardeşler. Bakın ben diyorum ki sıkıntı ve sorunlardan geçerken aslında ben bu sıkıntı ve sorunlardan nasıl kurtulabilirim sorusunu değil, ben bu sıkıntı ve sorunlar aracılığıyla ne öğrenebilirim sorusunu sormak gerekiyor. Çok önemli olduğu için bir kez daha söylüyorum. Sıkıntı ve sorunlar içerisinden geçerken ya ben bundan nasıl kurtulabilirim? Ben bunları nasıl atlatabilirim sorusu yerine ben bu sıkıntı ve sorunlar içerisinde neler, nasıl bir değer elde edebilirim? Ne öğrenebilirim sorusu sorulması gerekiyor. Çünkü hiçbir şey tesadüf değil. Her biri iyiliğimiz için ne yapıyor? Bize hizmet ediyor. 2. Korintoslar 4:7'de ifade edildiği gibi. Değerli kardeşler, hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar diyor, büyük sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Demek ki değer katıyor. Evet. Evet, Rab Davut'un haykırışını duydu. Öyle diyor 8 ve 9'da. Rab ağlayışımı işitti, yalvarışımı duydu, duamı kabul etti. Evet. Evet değerli kardeşler, Rab haykırışımı duydu derken bu bizler için de bir umut kaynağı olması gerekiyor. Rab'be yaklaştığımızda, dua ettiğimizde o bizi her zaman duyacaktır. Ve gereken desteği her zaman olduğu gibi vermeye devam edecektir. Evet. Son bir ayetle bitiriyorum. Şöyle diyor son mezmurun son ayeti. Bütün düşmanlarım utanacak, hepsini dehşet saracak ve geri dönecekler birdenbire utanç içerisinde diyor. Demek ki burada da harika bir ruhsal ilke var değerli kardeşler. Davut düşmanlarına karşı bir eylemde bulunmaktansa ne yapıyor? davasını Rabbin ellerine teslim ediyor, bırakıyor. Bizim yapmamız gereken de bu. Çünkü Davut emindi ve biliyordu ki her zaman olduğu gibi her durum ve koşulda her ihtiyacını karşılayacak olan Rabbin kendisidir. Peki neydi bu ihtiyaç? Düşmanlarının önünde haklı çıkarılmak. Bizler de bazen yakınlarımız tarafından hakarete uğradık ve suçlandık. Hala suçlanıyoruz bazen. Bakın bu tür suçlamalar, bu tür sıkıntılar, alaya alınmalar, aşağılanmalar bu yer yuvarlağında yaşadığımız sürece devam edecektir. Peki yapılması gereken nedir? Bütün her şeyi, davanı Rabbin eline bırakmak, teslim etmek. Çok tanınmış bir imanlı, uzun yıllar Çin'de hizmet görmüş Hudson Taylor, bakın ne diyor? Bu sözler harika sözler, onun sözleriyle bitirmek istiyorum. Diyor ki, İsa Mesih ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Bir soruyla başlıyor. Rab İsa Mesih ihtiyaçlarını karşılayabilir mi kardeşim? Diyor ki, evet diyor. Karşılamaktan daha fazlasını yapar diyor. Takip ettiğim yol, bakın ne kadar karışık ve zor olursa olsun, verdiğim hizmet ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar çaresiz olursam olayım, içinde bulunduğum durumdan dolayı, içimdeki ruhun özlemi ne kadar derin olursa olsun, Rabbim İsa Mesih hepsini karşılayabilir. Hepsini hem de daha da fazlasını. Yeter ki sevgili kardeşler, yanlışlığımızı görelim ve yüzümüzü ona çevirerek tövbe edelim. Bakın, gerçek tövbe seni gerçek anlamda huzura ve esenliğe ve rahatlığa kavuşturacaktır. Peki, tam bir huzura, esenliğe, rahatlığa kavuşmak istemez misin değerli kardeşim?